Ayrım 9. Ekmekçi Kadın Xavier de Montepin. Sayfa 130. Güvertede bu konuşmalar olurken Jacques Garout da kumar salonuna inmiş, genç kızla bir şeyler konuşmak fırsatını bulmuştu. Jacques yüz binlerle yetinmiyor, şimdi milyonlar peşinde koşuyordu. Mademoiselle Nevmi piyanoda bir operet parçası çalıyordu. Bu parça Paris'te son zamanlarda çok meşhur olmuştu. Jacques bu opereti seyretmişti. Müziğe meraklı olduğu için operetin bestesi aklındaydı. Kız Jacques'ın kendisine baktığını, çaldığı parçayı dinlediğini fark etti. Şık bir adamın bu ilgisinden memnun oldu. Mahcup bir hali vardı. Kızara bozara çalıyordu. Parçanın çalınması bitince Jacques eğilip kıza "Mademoiselle, Paris'te bulunduğunuz belli," dedi. Genç kız mavi gözlerini Jacques'a dikti tatlı bir sesle. "Nereden anladınız efendim? Parçayı çok güzel çaldınız da. Memleketimin sesini işitince çok duygulandım. Operet ilk defa sahneye konduğu zaman dinlemeyenler bunu çalamazlar," dedi. "Hakkınız var. Ben bu parçayı tiyatroda dinlemiştim. Oradan hatırımda kalmış." "Harika bir hafızanız var matmazel. Hoşuma gidenleri hatırımda tutuyorum. Fransa'da birçok şeyler hoşuma gitti." "Matmazel, Paris'te çok bulundunuz mu?" "3 ay kadar bulundum. Paris'teki harikulade şeyleri ancak bir defa seyredebildim. Ben daha çok kalmak isterdim ama babam New York'a dönmek zorundaydı. Adeta istemeyerek dönüyorum desem yeridir." Bu kez genç kız sordu. "Ya siz? Fransa'ya hiç mi dönmeyeceksiniz?" Bütün terk etmiş değilim. Yalnız ayrılığım uzunca sürecek sanıyorum. Şimdi New York'a gidiyorum." "Bir iş için mi gidiyorsunuz?" "Matmazel, ben makineciyim. Bana Amerika'daki fabrikaları methetmişlerdi. Bilhassa en büyük fabrikalardan olan Mortier fabrikasını." Kız gülerek, "Yoksa o fabrikanın sahibini tanır mısınız?" "Hayır matmazel, ilk olarak Amerika'ya gidiyorum. Gitmeden nasıl tanıyabilirim?" "O halde Monsieur Mortimer'e takdim olunmak istersiniz." "Şüphesiz isterim matmazel. Monsieur James Mortimer Fransızları çok sever." "Sahi mi matmazel?" "Şüphesiz. Sizi kendilerine takdim edeyim." "Teşekkür ederim. Monsieur James Mortimer'i iyi tanır mısınız?" "Çok iyi tanırım. Hem pek çok severim. Zira o benim babamdır." Bu söz üzerine Jacques Garout çok şaşırmış gibi göründü. "Babanız mı? Ah matmazel, ne kadar hayret ettim bilseniz. Hiç aklıma gelir miydi babanız olacağı?" "Sizin adınız ne?" "Paul Harman." "Geliniz." Nevmi piyanonun başından kalktı. Amerikalılarla konuşmakta olan babasının yanına yaklaştı. "Affedersiniz," dedi. "Sözünüzü kestiğim için özür dilerim. Babama birini takdim etmek istiyorum da." James Mortimer sordu. "Birisini mi?" "Evet, Fransa'dan Amerika'ya sizinle görüşmek için yolculuğa katlanan birini. Tesadüfen bilmeyerek bana seyahatinin sebebini anlattı. Ben de hemen yanınıza getirip Fransız makinisti Monsieur Paul Harman'ı takdimle koştum." James Mortimer Paul Harman'a doğru ilerleyip, "Monsieur, sevdiğim bir memleketin insanındansınız. Kızım tarafından takdim edildiğiniz ve benim gibi makineci olduğunuz için elimi zevkle uzatıyorum. Müsaade ederseniz size Amerikalı sermayedarlardan banka sahibi Monsieur Richard Davidson'u takdim ediyorum." Banker, "Çok memnun oldum efendim. Hizmetiniz olursa emrinizi beklerim," dedi. Jacques teşekkür makamında eğildi. Üç kişi konuşmaya başlayınca kız piyanosunun başına geçti. James Mortimer, "Demek siz Amerika'ya beni görmek üzere gidiyordunuz," diye sordu. "Evet efendim. Fransa'da bir fabrika açacağım. Önce yabancı memleketlerdeki fabrikaları görmek istedim. Fabrikanızı bana çok övdüler. Evvela onu görmeye karar verdim. Size gelip ziyaret müsaadesi isteyecektim." "Müsaadeyi şimdiden almış bulunuyorsunuz. İstediğiniz gibi gezer, tetkik edersiniz. Benim fabrikam sanayide kullanılan makineleri imal eder." Beni de bu konu ilgilendiriyor. Fabrikamda yapılan dikiş makineleri mükemmeldir. Beğenmediğiniz bir yönü var mı? Sizin dikiş makinelerinin mekanik bölümüne diyecek yok. Yalnız fazla gürültü çıkarıyor. Kullanılan bıktırır gibi geliyor bana. Demek siz gürültüsüz işletmek istiyorsunuz. Evet. İşte ben 5 yıldan beri bunu bulmaya çalışıyorum. Fakat imkansız. Yoksa siz buldunuz mu? Belki bulmuşumdur. Teoriyle mi? Evet. Fakat teoriden uygulamaya derhal geçilebilir. Nasıl bulduğunuzu sorabilir miyim? Hay hay. Zorlukla karşılayacağınız bir nokta varsa kolayca izah edebilirim. Kolayca mı? Evet, kolay. Makinenizin bir resmini çizersem daha iyi anlarsınız. Paul Harman cebinden bir defter çıkardı. James Mortimer'in icat etmiş olduğu dikiş makinesinin resmini çizmeye başladı. Amerikalı dikkatle bakıyordu. Paul Harman'ın bu işin ustası olduğunu hemen anlamıştı. Sizin makineniz bu değil mi? Evet, bu. O halde şimdi de benim bulduğum usulü dinleyin. Jack birçok teknik tafsilatı vererek makinedeki mahsurları giderici tedbirleri anlattı. İzahatı bittikten sonra James Mortimer, "Buluşunuz fevkalade. Bunu hemen beraberce imale başlayalım," dedi. "Makine gene sizin adınıza yapılsın. Çünkü ben fikir benimdir demem." James Mortimer kendi kendine, "İşte tam iş adamı. Maharetinden emin. Bu adamla ortaklık kurarsam fabrikamın bir eşi daha bulunmaz," diye düşündü ve ilave etti. "Sizinle müştereyken yeni bir makine yapar satarız." Jack, "Teklifinize teşekkür ederim. Benim niyetim başka. Ben çok önemli bir işle meşgulüm. Amerika'daki makineleri inceledikten sonra ya orada kalmaya karar vereceğim yahut Fransa'ya döneceğim." James, onun Amerika'da kendisine rakip olacağından korkarak, "Amerika'da fabrika kurmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. "Kurabilirim. O halde başka yeni bir icatla meşgul olacaksınız." "Evet, dikiş makinesi ile hiç münasebeti olmayan bir şey. Nakış ve süsleme makinesi." James, nakış ve süsleme sözünü duyunca adeta gözle görülür derecede bir sarsıntı geçirdi. "Ben de uğraştım bu konuda. Yalnız İsviçrelilerin yaptıklarından daha mükemmeli olarak. Düzlem yüzeyler için doğrudur. Benim düşüncem yuvarlak yüzeyler için." Amerikalı kendi kendine, "Benim bulduğumu yoksa bu adam da mı keşfetti?" diye düşündü. Yüksek sesle, "Yuvarlak yüzeyler üzerinde çalışabilen bir makine keşfedebilir mi zannediyorsunuz siz?" diye sordu. "Zannediyorum değil, inanıyorum." Mortimer sarardı. "Yoksa siz buldunuz mu?" "Buldum. Planlarının resmini çıkardım. Kalıplarını yaptım. Kalıplara göre döktürdüm. Sadece makineyi yapmak kaldı. İşte ben Amerika'ya da kalarak bu makine ile diğer bazı makineler imal etmek istiyorum." James kendi kendine, "Bu adam bize müthiş rakip olacak. Hemen şimdiden bu rekabeti önlemeliyim. Yoksa çok ziyan ederim," diye düşündü. Sonra Jack'a, "Siz Amerika'da usulleri, kaideleri öğrenip fabrika kurmaya kalkışırsanız çok zor olur sizin için. Halbuki şöyle yapsak daha iyi olur. Sizinle bir ortaklık kuralım. Fabrikaya siz bakın. New York'a varır varmaz bir mukavele imzalarız. Fabrikanın yarı geliri sizin olur. Rahatça dikiş ve nakış makineleri imal ederiz. Avans olarak da ben size şimdilik 50 bin dolarlık bir çek veririm. Şu anda yanımızda bulunan dostum banker Richard Davidson da çekin karşılığını size öder." Jack sevincinden çıldırıyordu. Fakat bunu belli etmek istemedi. "Fakat azizim bu..." diye başladı. Daha önce yanlarına gelmiş bulunan genç kız, "Yo monsieur," dedi. "Babamla ortak, bizimle de dost olmayı kabul etmiyor musunuz?" Jack, "Madem ki kızınız da istiyor, o halde kabul," dedi. "Öyleyse ortaklık kuruldu. Ha, size bir şey soracaktım. Siz evli misiniz, bekar mı?" Genç kız babasının bu sorusunu işitince kıpkırmızı oldu. Jack gülümseyerek, "Evli değilim. Şimdiye kadar evlenmedim, dedi. Öyleyse bizim evde size bir daire tahsis ederim. Kabul edersiniz değil mi? Memnuniyet ve minnettarlıkla size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O günün geri kalan kısmı da hoş geçti. Jack kamerasına geçip yattı ama gözünü uyku tutmadı. New York'a varıncaya muazzam bir paraya konacaktı. James'in gelirlerine ortak, üstelik onun damadı da olacaktı. Daha şimdiden kendini damat olmuş gibi görüyordu. Fakat mukaveleyi imzalamak ve evlenmek için hüviyet kağıdı ve bazı evraklara ihtiyaç olacaktı. Bu evrakı nasıl bulacağını düşündü. Sonunda Ovid Sullivan'dan yararlanmaya karar verdi. Jack sabaha karşı uyuyabildi. Ertesi gün öğleden evvel saat 10'da James, kızı, banker Richard Davidson, dördü toplandılar. Mukavelenin maddelerini karara bağladılar. Bir de geçici mukavele yaptılar. James, banker Richard Davidson tarafından ödenmek üzere Paul Harman'a bir çek verdi. Akşam üzeri hava almak üzere güverteye çıktılar. Jack yolcuların arasında gözüyle Ovid Sullivan'ı aradı. Göremedi. O sırada Amerika'dan Avrupa'ya gelmekte olan bir vapur karşılarından geliyor, herkes vapuru seyrediyordu. Jack, Ovid'in yanına gitmeye hazırlanırken birdenbire durdu. Ovid yaşlıca bir adamın arkasına geçmiş, elinde bir ustura tutuyordu. Usturayı göstermemeye çalışıyordu. Şüpheli bir durumdaydı. Ovid sol elini önündeki adamın ceketinin eteğinin altından sokarak yavaşça kaldırdı. Vapur tam yanlarından geçerken herkes heyecanla vapuru selamlıyor, bağırıyorlardı. Yaşlı adam vapurdakileri selamlamakla meşgulken Ovid sol elini paltonun altına soktu. Sağ elini de sokup gözle kaş arasında çantanın kordonunu kesti. Çantayı büyük cebine indirdi. Çanta bir anda sahip değiştirmiş oldu. Ovid bu işi yaptıktan sonra geri dönüp kaçmak istedi ise de döner dönmez Paul Harman'la karşı karşıya geldi. Paul Harman hareketsiz bir vaziyette kaşlarını çatarak elini Ovid'in omzuna koydu. Boğuk bir sesle "Ne yaptın hırsız?" dedi. Ovid titredi, sarardı. Fakat durumu kurtarmaya çalışarak cevap verdi. "Ne diyorsun yeğenim? Her şeyi gördüm. Senin sefil bir hırsız olduğunu anladım. Hemen şimdi o adama çantayı teslim et diyorum. Aman yalvarıyorum beni ele verme. Evet ben çaldım. Fakat zengin olmak istiyordum. Ne yaptığımı bilemedim. Sus. Senin akraban olduğumu düşündükçe ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya bir tabanca ile beynini patlatmalı yahut kaptana götürüp teslim etmeliyim." Ovid korkusundan yıkılacak gibi sallanmaya başladı. Dişleri birbirine çarpıyordu. "Yok yok bunu yapma. Benim gibi biçareyi affet." Usta bir hırsız olduğunu anladım. İlk defa oluyor böyle şey yeğenim yemin ederim inan buna. Sus çantayı bana ver. Ovid çantayı Jack'a verdi. Jack Garut beyaz saçlı ihtiyar yolcunun yanına gitti. Elindeki çantayı ona göstererek "Affedersiniz bu çanta sizin değil mi?" diye sordu. Yolcu hızla elini çantanın asılı olduğu yere götürüp dehşetle "Çalmışlar ha?" dedi. "Neden şikayet ediyorsunuz? Çanta meydanda. Bakın bakalım içinde noksanı var mı?" İhtiyar cebinden bir anahtar çıkardı, çantayı açtı, içindekileri saydı. "Tamam," dedi. "Eksik yok. 75.000 frank. Bütün servetim bu. Ben bunu 30 yılda kazandım. Kızıma götürüyordum. Fakat çanta elimize nereden geçti? Arkamdan gelin de anlatayım." Jack ihtiyarla beraber korku içinde kendilerine bakan Ovid'in yanına geldi. "İşte efendim, sizin paranızı çalan bu adamdır. Ben kendisini tanırım. Her ne kadar ilgililere teslim etmemiz gerekse de bu hususta hoşgörülü davranarak affetmenizi rica ederim. Yalnız suçunu itiraf etsin ve sizden af dilesin." Ovid boğuk bir sesle "İtiraf ediyorum ben çaldım. Beni affedin. Size yalvarıyorum," dedi. İhtiyar yolcu "Bu mösyönün hatırı için seni affediyorum. Belanı başka yerden bul. Bu mesleğe girenler en sonunda adaletin eline düşerler. Biraz evvel sen bana Monsieur Mortimer'in fabrikasında çalışacağını söylemiştin. Ben de seni namuslu bir işçi zannederek dinliyordum. Ben Monsieur Mortimer'i tanırım. kendisine bir kelime söylesem? Oit tekrar yalvarmaya başladı. Jack hemen sözünü kesti. Rica ediyorum, bu kadarı yeter. Kimseye bahsetmemenizi istirham ediyorum. Çünkü bu adamın ailesini tanırım. Namuslu insanlardır. Adlarının lekelenmesi onlar için felaket olur. Ailesi kim olursa olsun, fakat ben bu adamın adını öğrenmek istiyorum. Söylemezse vapur defterine bakar öğrenirim. Jack, bunun adı Ovid Sulu'dur dedi. Ovid korkusundan titremeye başladı. İhtiyar yolcu, Ovid Sulu mu dediniz? Ben bu ismi tanıyorum. Paris'te ev soyma, kapı kırma, kasa açma gibi hırsızlıklarından dolayı hakkında tutuklanma kararı verildi, dedi. Jack fena halde bozulan, hiçbir şeyi inkar edemeyecek duruma düşen Ovid'e bakarak, ben bu adamın ne halde olduğunu bilmem. Yalnız ailesine özel bir saygım vardır. Onun için bunu koruyacağım. Siz kimseye bir şey söylememeyi vaat etmiştiniz, değil mi? Ben vaadimi tutacağım. Eski suçlarını kimseye açmam. Yalnız bundan sonra karşıma çıkarsa merhamet etmem. Bunu bilmiş olun. Bunları söyledikten sonra Jack'a elini uzatarak, bana büyük bir hizmette bulundunuz. Ben New York'a gidiyorum. Orada oturacağım. Adım René Bosque'dur. Fransa'da adliye dedektifiydim. Emekli oldum. New York'ta kızımla beraber oturacağım. Adresim 11. cadde No 56. Her ne iş için olursa olsun emrinize hazırım, diyerek oradan uzaklaştı. Ovid başını önüne eğmiş, Jack'ın karşısında duruyordu. Jack, demek yeğenim bir cani, bir hırsız, polisin aradığı bir suçluymuş ha? Jack bu sözleri biraz yüksek sesle söyledi. Ovid, bu kadar yüksek sesle söyleme yeğenim, dedi. Rica ediyorum, madem ki ihtiyar senin sayende beni ele vermedi, artık olup bitenleri herkese yaymanın ne anlamı var? Ne yapalım? Ben zengin değilim. Elinden kaçan servete acıdın mı? Ovid cevap vermekte tereddüt etti. Ne tereddüt ediyorsun? Demek ki hala zengin olmak sevdasındasın. Ne yapalım? Zenginlik her şeyin başıdır. Şu ihtiyar yolcunun çantasında topu topu 70.000 frank var. Bu para çok bir para sayılmaz. Eğer bana itaat edersen ben seni zengin ederim. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Emret sevgili yeğenim. Ben doğruluk isterim. Hilekarlık istemem. Anladın mı? Artık senin elindeyim. Fakat şu ihtiyar sözünden döner de beni Monsieur James'e haber verirse yandım. Sen bunu düşünme. Bir şey söylemez. Ben Monsieur James'e söz geçirebilirim. Sen mi? Ne zannettin? Anlaşılan bu hırsızlık senin ilk marifetin değil. Kim bilir Dijon sicillerinde daha ne sabıkalarım vardır. Ufak tefek şeyler. Ufak tefek şeyler ama bu ufak tefek şeyler adamı müebbet hapse kadar götürür, biliyor musun? Eğer sen benim dediğimi yaparsan ben o adamı sustururum. Ne yapacaksam emret. Evvela beni görürsen hiç tanımıyormuş gibi davranacaksın. Beni tamamen red mi ediyorsun? Tabii, çünkü akrabalarım arasında bir hırsız bulunduğunu bilmelerini istemem. Hele dünden beri Monsieur James'in ortağı olduğum için bunu katiyen arzu etmem. Sen James Mortimer'in ortağı mısın şimdi? Ortağı olduğum gibi birkaç ay sonra damadı da olmaya çalışacağım. Tebrik ederim öyleyse. Mortimer ailesinde benim nüfuzum çok olacak. Seni yaşatabilirim de, mahvedebilirim de. Eğer emrime itaat edersen, sözümden çıkmazsan, hareketlerin istediğim şekilde olursa seni yaşatırım. Oldu mu? Oldu mu ne demek? Sözünden çıkmam. Son derece sır saklarım ben. Ne gibi işler yaparsan hepsine katılırım. New York'a varıncaya kadar bir iş yok. Yalnız beni hiç tanımayacaksın. Bu sözlerden sonra Jack cebinden çıkardığı 10 doları Ovid'e vererek "Al şunları, içki içersin," dedi. Ovid sevinç içinde "Teşekkür ederim yeğenim," dedi. Bu şekilde yeğenim diye hitap etmek son olsun. Yalnız kalırsak başka. O zaman söyle. Unutma dediklerimi. Unutmam. Jack Garut vapurun salonuna inerek Mortimer ile kızının yanına gitti. polis hafiyesinin söyledikleri gerçekti. Ovid öteden beri suç işlemeyi adet edinmişti. Son hırsızlığını yaptıktan sonra bir arkadaşının evinde gizlenerek takipten kurtulmuş, oradan bir süre geçince İngiltere'ye giderek bir fabrikaya işçi olarak girmişti. Aslında usta bir işçiydi. Oradan Monsieur James'in mahiyetine girerek şimdi vapurla New York'a gitmekteydi. Ovid vapurda yakalandıktan sonra kendi kendine "Gitti bizim 75 bin frank" diye düşündü. Neyse, zararı yok. Artık bundan sonra bizim yeğenin mahiyetindeyiz. Belki çantadakinden fazla para kazanırız. Yeğenim çok yaman. James'in hemen ortağı oluvermiş. Yakında da damat olacak. Olur o. Bundan sonra yaşarız artık. Bugün beni emrine aldı. Belli olmaz. Belki ben yarın onu emrime alırım. Nasıl olsa bir fırsatını bulur, Kanadalı'nın sattığı doğruluk ilacından ona içiririm. Böylelikle bütün sırlarını öğrenirim. Şimdilik gidip verdiği paralarla bir kafa çekeyim. Amerika'ya kadar vapurda başkaca bir olay çıkmadı. Jack Garut otel aramadan doğruca James'in evine gitti. Ertesi gün fabrikada işe başladı. Ovid Sullivan'da işçi olarak fabrikaya girdi. 3 hafta sonra maaşı 900 franka çıkartılarak fabrikanın işçi başılığına getirildi. 2 ay sonra Jack Garut James'in kızını istedi. Paul Harmon'ın memleketinde akrabasından hiç kimse kalmamış olduğu için annesiyle babasının evlenmeleri ve ölümlerine ait gerekli evrak gelince Jack Garut Paul Harmon adıyla evlendi. Paul Harmon Ovid'in hareketini daima kontrol ediyordu. Ovid de sabredip bir fırsatını bekliyordu. Fabrikanın işleri gittikçe ilerliyor, rekabet yapacak başka fabrikanın kurulması mümkün görülmüyordu. Jack Garut bambaşka bir insan olmuştu. İşlediği cinayeti hiç hatırlamıyordu bile. Bir gün gazetelerde Jean Fortier'e adam öldürmekten, kundakçılıktan ve hırsızlık suçlarından müebbet hapse mahkum olduğunu okudu. Bir an işlediği cinayeti hatırladı. Zavallı kadına acımak şöyle dursun, vaktiyle onu sevmiş olduğunu bile unuttu. Bu konuyla hiçbir ilgisi kalmamıştı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 143.